Ustam ve Ben, Elif Şafak, 11. Ayrım. Aynı akşam Cihan cesaretini toplayıp Karanfil Kamil Ağa'nın huzuruna çıktı. Çota'nın henüz harp meydanına hazır olmadığını anlattı. Heyecanla konuşuyor, habire kendini tekrarlıyordu. Adamın idrakinden şüphe ettiğinden değil, şayet susarsa ağlamaya başlayacağından korktuğu için. "Neye hazır olacakmış, savaş fili değil mi zaten?" diye sordu hadım. "Yoksa senin şah aldattı mı bizi?" "Aa, bu hayvan terbiye edilmemiş. Korktuğu şeyler var. Mesela, çocuk yutkundu. Buraya geldiğimizden beri dikkatimi çeker. Ne vakit kaplan hırlasa fil titrer. Bilmem neden." Babüs Sade ağası lafını kesti. "O vakit endişeye mahal yok. Karaboğdan da kaplan yok ya." "Karaboğdan," diye tekrar etti Cihan, aksi seda gibi. "Ordumuzun istikameti orası. Şimdi yıkıl karşımdan ve bir daha böyle zırvalarla gelme." Adamın kaftanın eteğini öptükten sonra salyangoz yavaşlığıyla geri çekildi. Bir türlü anlaşamamıştı. Halbuki Sibiryalı Taras uyarmıştı onu. Demişti ki yaşlı baytar korkularını alt etmemiş bir file bile güvenilmezdi. Galeyana gelir kime saldıracağı belli olmazdı. Aslanbaz Olev oğlanın imdadına koştu. Oturup hayıflanmak yahut ona buna yalvarmak yerine kendi başlarının çaresine bakacaklardı. Madem hayvan kaplanlardan korkuyordu, ona korkuyu alt etmesini öğreteceklerdi. Allah bilir nereden bir kaplan postu buldu Alev. Ardından lüzumlu yerlere rüşvet verdikten sonra kahverengi gözleriyle boş boş bakan masum bir koyun temin etti. Bıraktılar otlasın bir müddet. Bu arada mutfak yamaklarından birine bir kova verip hindi yahut tavuk kesildiğinde bunu kanla doldurmasını söylediler. Ertesi sabah Olev, Cihan'dan kaplan postunu sırtına geçirmesini, sonra da emekleyerek filin etrafında dolaşmasını, hırlayıp gürlemesini istedi. Oğlan şaşırsa da bu talep karşısında Olev'in söylediklerini aynen yerine getirdi. Yalağı devir. Cihan söylenenleri yaparken fil de yan gözle onu seyretmekteydi. O gün ne yemek verdiler Çota'ya ne su. Dedi ki Olev, bir file zarar vermenin en kolay yolu hortumunu hedef almaktı. Kemiksiz safi kastan müteşekkil hortum aynı zamanda hem burun hem dudak hem el hem koldu. Onunla korku ve nefes alır, yer içer, su çeker, kendini kaşır, gözlerini ovalar, dilediğinde su fışkırtırdı. Buna mukabil hortumundan yara alırsa vay haline. Kendini koruyabilsin diye Çota'nın kafasına uygun bir zırh sipariş edip fil dişlerini törpülediler. İşleri bittiğinde o kadar sivri olmuştu ki bunlar dokunsan kanardı parmakların. İkinci ve üçüncü gün Cihan yine postu üzerine sarınıp Çota'nın etrafında çemberler çizdi. Gene aç susuz bıraktılar fili. Çıkıp gezinmesine izin vermediler. Çota çektiklerinden sorumlu tuttuğu sahte kaplana öfkeyle bakmaya başladı. Dördüncü gün Olev koyunu getirdi. Kaplan postunu onun sırtına geçirdi. Zavallı hayvan silkeleyip atmak istedi üstünden yükü ama Olev postun iç kısmını yapışkan reçeneyle kaplamıştı. Koyunu bu vaziyette ahıra Çota'nın yanına sürüklediler. O noktada artık filin açlıktan gözü dönmüştü. Koyun ise korkudan aklını kaybetmişti. Olev, mutfak yamağının getirdiği kovayı çıkardı, içindeki kanı zavallı koyunun üstüne boca etti. Başına siyah bir kumaş örttü. Bir şey göremez olunca hepten çıldırdı hayvan. Onun gerginliği Çota'ya bulaştı, koca fil durmadan kafasını sallıyordu. Sersemlemiş koyun sağa sola koştururken sonunda gidip file çarptı. Çota hortumunu savurarak muazzam bir kuvvetle hayvana vurdu. Koyun korkunç bir ses çıkararak devrildi, toparlandı. Olev ve Cihan dışarı çıkıp ahırın kapısını kapattılar. Kulakları kirişte beklediler. Cihan kapı kolunu öyle sıkı tutuyordu ki elinin kanı çekilmişti. Koyunun bitmeyen melemelerini işitti, kan donduran feryatlar. Azar azar kesildi sesler, nice sonra açtılar kapıyı. İçerisi kan, silik ve dışkı kokuyordu. Orada tepedeki aralıklardan sızan akşam güneşinin altında yatıyordu koyun, nefes almıyordu, vücudu delik deşikti. O gece hayvanat bahçesinde öteki terbiyecilerle beraber ateşin etrafına oturdu Cihan. Ballı boza içip fısıldaştılar. Çinli ikizler kafa yapan sarı bir tohumu afyonla karıştırıp yutmuşlardı. Gayipteki bir şeylere bakıp gıkırdıyorlardı. Merak etti Cihan. Ne görüyor olabilirlerdi onu göremediği. Bu gölgeler ve yankılar dünyasında hangisi daha gerçekti? Onların seyrettikleri tatlı hayaller mi yoksa kendi evham ve endişeleri mi? İstanbul'un üstünde kocaman ve alçak bir ay vardı. Yıldızlar çoktu. Sonsuz sayıdaki deliklerinden uyuyan şehrin üzerine ışık serpen dev bir kevgir gibiydi sema. Çocuğun bir vakitler heyecanla dolu olan ruhu şimdi endişeli ve yorgundu. Burada ne yapıyordu? Bu yabancı insanların arasında. O esnada kız kardeşlerinde başka bir ateşin hararetiyle, Cihan'ı ıslamayacak kadar uzak bir ateşin etrafında oturuyor olabilecekleri fikri kalbini hüzünle doldurdu. Saraydan da saraylılardan da korkuyordu. Eve dönmek istiyordu. Halbuki o tutmuş düpedüz savaşa gidiyordu. İnanmadığı, anlamadığı bir savaşa. Cuma namazını mütakiben dövme bronzdan koca bir tepsiye benzeyen harp davulu her sefer öncesi olduğu gibi 7 kere çalındı. İnsanın tüylerini diken diken eden bu gümbürtü kasırlara, bahçelere, kafeslere vardıktan sonra duvarlardan taştı. Zengin, fakir demeden mahallelere yayıldı. Tekmiş şehir Cihan'ın gözleri önünde savaşa hazırlanıyordu. Bir nevi asker olmayan yoktu adeta. Yeniçeriler kışlalarından çıktı, paşalar kılıç kuşandı. Bahçıvanlar, börekçiler, hallaçlar, sakalar, çulhalar, kürkçüler, kazaslar, çıkrıkçılar, çömlekçiler, debbalar, nalbantlar, bıçkıcılar, duvarcılar, hakkakler, mumcular, halatçılar, tuğlacılar, kalafatçılar, okçular, balıkçılar, tavukçular, falcılara kadar cümle esnaf teyakkuza geçmişti. Muhabbet tellallarınınki dahil her loncada hummalı bir faaliyet vardı. Buna rağmen sefere çıkmak için müneccim başının münasip bir gün ilan etmesini beklediler. Her şeyin, merasimin, düğünün, sünnetin bir vakti vardı. Ölmenin ve öldürmenin de. Nihayet bir tarih verildi. Askerler 12 gün batımı akabinde yola koyulacaktı. Düşman gelip seni bulmuyorsa senin onu bulman gerekiyordu kovuğunda. Koskoca ordu Haliç ile Prut Nehri arasındaki mesafeyi kat edecekti. Beyaz filin ön saflarda yürümesi emrolunmuştu. Ne var ki Cihan delilere bu radde yakın olmak istemiyordu. Ayı ve kaplan postlarına bürünmüş tepeden tırnağa dövmelerle kaplı, kulakları delik. Kafaları ya tıraşlı ya kurt takkeli, ellerinde zincirli topuzlar taşıyan bu adamlar ya zır deli ya yabaniydi. Aralarında tehlikeli haydutlar vardı. Zurnalar, borular, davullar çalarak ve ölüleri mezarlarından kaldıracak şekilde bağırarak düşmanın kanını donduracağı muhakkak bir velvele koparıyorlardı. Cihan filin bundan haz edeceğini zannetmiyordu. Bu derdini kime açacağını düşüne dursun bir şey söylemeye gerek kalmadı. Karaboğdan'a doğru yola çıktıkları sabah yanı başında kopan tantana, çotayı öyle bir galeyana getirdi ki heyula gövdesiyle arka ayaklarının üzerine kalktı. Neredeyse askerlerden birini eziyordu. Akşam ezanı okunmadan fil ve filbas arka saflara sipahilerinin yanına gönderilmişti bile. Ama bu sefer de atlar huzursuz oldu. Nihayetinde tekrar yer değiştirerek piyade birliklerine katıldılar. Ondan sonrası rast gitti. Aylar boyunca saray avlularında kapalı kaldıktan sonra açık hava ve uzun yürüyüşten hoşlanan çota hareketli bir tırıs tutturdu. Filin ensesinde oturduğu yerden etrafa bakan Cihan, uçsuz bucaksız insan denizi karşısında hayrete düştü. Serpuşlarının altından sarkan zülfleriyle baltacıları, bu çeken dervişleri, aygırının üstüne kurulmuş yeniçeri ağasını, her iki yanında ikişer ser solak ve etrafında keskin okçular olmak üzere, etrafı muhafızlarla sarılmış halde küheylanına binmiş giden Sultan Süleyman'ı gördü. Önü sıra bir muhafız 7 at kuyruklu sancağı taşımaktaydı. Hayvanlar savaşa gidiyordu. Erzak yüklenmiş develer. Devasa topları çeken katırlar. Mancınıkları getiren öküzler ve tabii ki atlar. Yelelerinde rüzgar, gözlerinde bilgelik taşıyan atlar. Canlarını tehlikeye atıyor, yollarda telef, savaşlarda hedef oluyor. Gene de kimseden takdir görmeden ölüyorlardı. Askerin geçeceği güzergahı önceden temizleyen silah dar bölüğü, gülleleri hazırlayan humbaracılar, hendek kazan, tüneller açan, en sağlam surları bile havaya uçuran lağımcılar, sancak şerifi ve ağırlıkları muhafaza eden garipler, hemen yanlarında sağ ve sol ulufeciler, silahları ve zırhları temin eden cebeciler, toplardan ve mühimmatın taşınmasından sorumlu top arabacıları ocağı, kılıçlarıyla sekbanlar, düşmanları gece uyutmamak için narılar atan bozancılar, su taşıyan gencecik sakalar, bunca asker bayrak ve sancaklarını sallayarak, mızraklar, palalar, nacaklar, arkebüzler, baltalar, kalkanlar, oklar ve yaylar taşıyarak ilerliyordu. Cihan hayatında bu kadar çok insanı bir arada görmemişti. Binlerce ayrı kafadan ziyade tek bir vücut doğurdu. Aynı anda adım atan, ayakların yere vuruşuyla çıkan ses tüyler ürperticiydi. Bıçak gibi kesen yele karşı bir ahenk, pür nizam gidiyorlardı. Aniden acı bir feryat duyuldu. Yer yarılmış, 9 sipahiyi yutuvermişti. İçinde sipsivri kazıklar bulunan derin bir çukura yuvarlanmıştı hepsi. Düşmanın kurduğu ve kurnazca üzerine örttüğü bir tuzaktı bu. Koşup baktılar aşağıya. Göğüslerinden, midelerinden kanlı kazıklar çıkan parçalanmış bedenler buldular. Boynundan yaralanmış yağız bir at haricinde nefes alan yoktu. Bunu da bir okçu vurdu ki ızdırabı dinsin. Ölüleri çıkarıp gömmek mi yoksa oldukları yerde bırakmak mı gerektiği konusunda kısa bir münakaşa yaşandı. Vakit azdı. Vakit kıymetliydi. Nihayetinde bulundukları çukurda defnedildiler. Askerler ve atlar aynı isimsiz mezarı paylaştılar. O gün sırtında kırbasıyla pire gibi hareketli biraz da peltek bir azap eriyle tanıştı Cihan. Adam düşmanla karşılaşmaya can attığını anlattı. Kellesini aldığın her kafir için cennette bir köşkün olacak dedi. 9 asker öldürmüştü şimdiye kadar. Bir o kadarını daha haklayacaktı, kararlıydı. İnsanın bu kadar köşkle ne yapacağını anlayamayan Cihan bir şey demedi. Azap eri Mohaç'ta savaşmıştı. Sürüyle kafir can vermişti orada. Gökten dolu gibi, çekirge gibi, yaralı kuş gibi ceset yağmıştı. Toprak kılıcını hala elinde tutan, gözleri açık giden ölülerle kaplanmıştı. Etten ve kemikten bir halı gibi. Altın rengi bir ışık gördüm dedi adam fısıltıyla. Nasıl? Öyle parlaktı ki bütün meydanı aydınlatmıştı. Anladım ki Allah bizden yana. Ortada böyle kocaman bir nur varsa herhalde karşı tarafta görmüştür diye düşündü Cihan. Demek ki düşman ordusu da inanmıştı ilahi bir kudretin onların tarafını tuttuğuna. Belki de savaş dediğin Tanrı'nın bir tek kendilerini sevdiğine inananlar arasında bir kavgaydı. Böyle bir iddiası olmayanın savaşmak için sebebi de yoktu. Kuşkularını kendine sakladı. Güneş altında ilerleyip karanlık çökünce mola vererek vadileri, tepeleri aştılar. 6 gün 5 gece sonunda Purut Nehri'ne vardılar. Suyun üstünde sisten bir perde asılıydı. Onları karşı sahile geçirecek hiçbir şey yoktu. Ne bir gemi ne bir köprü. Bir çare bulunana kadar kamp kurup dinlenmeleri emrolundu. Nehrin dirsek yaptığı yerde epeyce çamur birikmişti. Oraya doğru fırlayan çota kendini bıcık bıcık birikintinin içine attı, keyifle yuvarlanmaya başladı. Öyle şen sesler çıkarıyordu ki tabur tabur askerler durup onu seyre daldı. Ne yapıyor bu diye sordu azap eri. Filler çamuru sever dedi Cihan. Derilerine iyi gelirmiş. Bizim gibi terleyemiyorlar da. Taras anlattı hepsini. Taras da kim? Sarayda ihtiyar bir baytar var ya, iyi bilir hayvanları. Adam dikkatlice süzdü Cihan'ı. Yani sen şimdi kendi filinin huyunu suyunu o heriften mi öğrendin? Sen neden bilmezsin? Cihan tedirgin halde gözlerini kaçırdı. Fazla konuşmuştu. Hep böyle oluyordu. Ne vakit birine bir parça açılıverse pişmanlık duyuyordu. Midye gibi içine kapandı, suskunlaştı. Çok geçmeden anlaşıldı ki çota dışında bu zoraki moladan memnun olan yoktu. Zafere ve ganimete düşkün yeniçeriler beklemekten hoşlanmamıştı. Her yer sivrisinek doluydu. bizzat düşman tarafından yetiştirilmiş gibi hınçla sokuyorlardı. Askerler gergin, atlar huzursuzdu. Akıncılar hep aynı köylerden yiyecek toplamaktan bıkmıştı. İçtikleri çorba gün geçtikçe yavanlaşıyordu. Bu esnada yol açıp köprü inşa etmeleri için önden gönderilen müsellemler çalışmaya koyulmuştu. Fakat işlerine şeytan karışmış olmalı ki köprünün ayakları birer birer yıkıldı. Hafta bitmeden ikinci köprünün temeli tamamlandı. Daha kuvvetli görünse de ilkinden de çabuk çökerek yarım düzine askerin yaralanmasına sebep oldu. Üçüncü deneme daha da cılızdı. Zemin bataklıktan beter, akıntı insafsızdı. Cesaretleri kırılmış, asapları bozulmuş halde orada kaldılar. Hızlandı nehir, yavaşladı zaman. Bir uğursuzluktur geldi kondu üzerlerine. En yüksek rütbeliden en basit ere herkese sirayet etti atalet. Cihan'ın konuştuğu azap eri bile umutsuzdu. Buralara kadar getirip de ne demeye çaresiz bırakmıştı Allah, anlamıyordu. Bir an evvel çözüm bulunmazsa her kademede baş gösteren huzursuzluk daha başlamadan bitirecekti bu savaşı. Düşmana gerek kalmadan ordu kendi sabırsızlığına yenilecekti. Prut Irmağı'nın kenarında durduk, geçemedik. Düşman ile aramızda hudut çizdi, sular aktı, çağladı. Koca ordu çaresiz kaldı. Bir an evvel zafer ve ganimet isteyen Yeniçeriler karşı kıyıya varmaya can atıyorlardı. Elden hiçbir şey gelmiyordu. Günlerden bir gün baktım ki Cebecibaşı telaşla koşturmakta. Bir şeyler döndüğünü anladım. Merak bu ya, peşine takıldım. Beni fark etti. Filden ötürü hemen tanıdı, yavaşlamadan seslendi. Hintli, mahluk nasıl? Gayet iyi olduğunu söyledim, harp etmeye pek hevesli dedim. Başını salladı, tez vakitte inşallah. Evvela şu deli nehri bir geçelim de. Adam bunu dedikten sonra iri yarı muhafızlarca korunan bir çadırın kapısından girerek kayboldu. Orada durmam lazımdı, durmadım. Bu çadırın kime ait olduğunu düşünmeden öyle bir kararlılıkla yürüdüm ki, muhafızlar beni Cebecibaşı'nın hizmetkarı zannederek geçmeme izin verdi. İçerisi hayli kalabalık, herkes pek gergindi. Kimse beni mühimsemedi. Ben de fare gibi sessizce bir köşeye gidip iç oğlanların arasına karıştım. Kemha kumaşla kaplı duvarlar, sırmalı minderler, göz kamaştırıcı kilimler, gümüş tepsilerde yemişler, pirinç maltızlar, enfes kokular saçan tütsüler. Benim yattığım yer buranın yanında köstebek yuvası gibi kalıyordu. Sarığına balıkçı, tüyü takılı Vezir-i Azam Ayas Paşa yana yakıla bir şeyler anlatıyordu. Sultan en köşedeydi, nefti kaftanıyla bir heykel kadar dik ve vakur duruyordu. Boynu uzun, sakalı kısa ve biçimliydi. Sekilerin üzerine yerleştirilmiş tahtından herkesi izliyordu. Şeyhülislam Yeniçeri ağası ve diğer vezirler iki yanına dizilmiş, ara sıra fikir beyan ediyorlardı. Rotayı değiştirip nehir boyunca ilerleyerek köprü yapmaya elverişli bir mıntıka aramayı tartışıyorlardı. Bu değişiklik orduya zaman kaybettirecekti. Muharebenin belki bir ay gecikmesi münasip havanın elden kaçması demekti. Lütfü Paşa konuşmak için müsaade istedi. Şevketli Sultanım, muhkem bir köprü inşa edecek birini biliyorum. Sultan kim olduğunu sorunca cevap verdi. Haseki kullarınızdandır. İsmi Sinan. Sultanın emriyle söz konusu asker bulundu, getirildi. Çadıra girer girmez diz çöktü. Durduğum yerden birkaç adım ötede olduğu için yüzü rahatlıkla görebildim. Alnı geniş, burnu keskin hatlı, kaşları kavisliydi. Koyu renk gözlerinde ağırbaşlı bir ifade vardı. Sükunet ve metanet yayıyordu. Öne çıkması söylendiğinde rüzgara karşı yürür gibi başını eğerek ilerledi. Neden çağrıldığını işitince şevketli padişahım, tez vakitte bir köprümüz olacak Allah'ın izniyle dedi. Sultan sordu, âlâ kaç gün alır? Bir sessizlik oldu, nihayet Sinan cevapladı. Hesaplarıma göre 10 gün kafidir. 11. ayrımın sonu, sayfa 110. Devamı 12. ayrımda.